Ayrım 18, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 169. Milattan sonra 4 çarpı 10 üzeri 9. Padang'ın yokuşlarından iç kısımlara doğru ilerliyorduk, ancak bu kadarını anlayabiliyordum. Yol bazen ipek gibi yumuşaktı, bazen de hendekli ve engebeliydi. Sonunda araba karanlıkta beton bir depo gibi gözüken ama büyük ihtimalle bir tür klinik olan yerin önünde durdu. Parlayan tungsten lambasının altındaki kırmızıya boyanmış hilalden çıkardığım buydu. Şoför bizi getirdiği yeri görünce keyfi kaçtı. Bu da sarhoş değil de hasta olduğumun başka bir kanıtıydı. Ancak dayan eline biraz daha para sıkıştırdı ve adam mutlu olmasa da yumuşamış bir şekilde yoluna gitti. Ayakta durmakta zorlanıyordum. Dayan'a yaslandım, o da benim ağırlığımı cesaretle taşıdı. Islak bir gecede boş bir yolun ortasında duruyorduk. Ay ışığı paramparça bulutların arasından kendini gösteriyordu. Önümüzde klinik ve kaldırımın karşısında da benzin istasyonu vardı. Ormandan ve daha önce bir ihtimal işlenmiş topraklar olan düz boşluklardan başka hiçbir şey yoktu. Kliniğin perdelenmiş kapısı bir hışıltıyla açılana kadar insan varlığına dair en ufak bir kanıt yoktu. Uzun bir eteği ve beyaz şapkası olan kısa tombul bir kadın hemen kendini yanımıza atıverdi. "İbu Dayan," dedi kadın, hem heyecanlı hem de usulca, sanki bu incin top atan yerde birileri onu duyacaktı. "Hoş geldiniz." "İbu Ina," dedi Dayan saygılı bir şekilde. "Yanındaki de?" "Park Tyler Dupre, sana bahsettiğim."
"Konuşamayacak kadar hasta mı?"
"Doğru düzgün bir şey söyleyemeyecek kadar hasta."
"Tamam, o zaman hemen içeri alalım."
Dayan sol tarafımdan, İbu Ina dediği kadın da sağ kolumdan omzumu kavradı. Genç bir kadın değildi ama gücü dikkate değerdi. Beyaz şapkasının altındaki saçı gri ve seyrekti. Bedeni tarçın gibi kokuyordu. Burun kıvırmasından yola çıkacak olursak benim kokum çok daha pisti. Sonra içeri girdik. Hint kamışından ve metalden yapılmış ucuz sandalyelerle dolu bir bekleme odasını geçtik. İçerisi orta derecede modern bir muayenehaneye benziyordu. Dayan beni keçe kaplı bir masanın üzerine bıraktı ve Ina, "Peki o zaman onun için ne yapabiliriz bir bakalım," dedi. Kendimden geçecek kadar güvende hissediyordum. Uzaktaki bir camiden gelen ezan sesine ve taze kahve kokusuna uyandım. Tek bir camı olan küçük ve betondan bir odadaydım. Bir paletin üzerinde çırılçıplak uzanıyordum. İçeriye bir tek şafağın habercisi olan solgun bir ışık süzülüyordu. Bir çeşit bambu danteliyle kapanmış bir kapı girişi vardı ve ardından da fincan ve kaselerle enerjik bir şeyler yapan birinin sesi geliyordu. Dün gece giydiğim kıyafetler yıkanıp ütülenmiş ve paletin yanına katlanmış bir şekilde bırakılmıştı. Ateş nöbetim şu an için durmuştu. Kendimi iyi hissettiğim bu küçük vahaları anlamaya başlamıştım. Kendi kendime giyinecek gücüm vardı. Bir bacağımın üzerinde dengede durup diğer bacağımı da pantolona sokmaya çalışıyordum ki perdenin arasından İbu Ina kendini gösterdi.
"Ayağa kalkacak kadar iyisin ha," dedi.
Kısa bir süre için öyleydi. Sonra palete yarı giyinik bir şekilde geri düştüm. İna odaya bir kase pilav, bir kaşık, bir de emaye kaplı teneke bir kupayla geri döndü. Yanımda diz çöktü ve gözlerini tahta tepsiye çevirdi. "Bunları istiyor muydun ki?" "İstediğimi keşfettim. Günler sonra ilk defa aç hissediyordum. Bu muhtemelen iyiye işaretti." Pantolonum saçma derecede bol geliyordu. Kaburgalarım açık bir şekilde göze çarpıyordu. "Teşekkür ederim," dedim.
"Dün gece tanıştık," dedi ve kaseyi bana uzattı. "Hatırlıyor musun? Konakladığın yerin ilkelliğinden dolayı kusura bakma. Bu oda konfordan çok saklanmaya yarar."
Belki 50 veya 60 yaşındaydı. Yüzü yuvarlak ve kırışıktı. Yüz hatları kahverengi derisi olan bir ay gibiydi. Uzun siyah elbisesi ve beyaz şapkasıyla elmadan yapılmış oyuncak bebekleri andırıyordu. Amişler Batı Sumatra'ya taşınsaydı İbu Ina gibi bir meyve verirlerdi. Hareketli bir Endonezya aksanı vardı ama diksiyonu fazlasıyla doğruydu. "Çok iyi konuşuyorsun," dedim.
Bu kadar kısa sürede aklıma gelen ilk iltifat buydu. Teşekkür ederim, Cambridge'de okudum.
Edebiyat mı okudunuz?
Tıp.
Pilav sadeydi ama güzeldi, bitirdiğimi gösterdim.
Sonra biraz daha ister misiniz diye sordu İbu İna.
Evet, teşekkür ederim.
İbu kadınlara seslenirken saygıdan kullanılan bir minan kabau terimiydi. Erkekler içinde pak kullanılıyordu. Bu da İna'nın minan kabau kültüründen gelen bir doktor olduğunu ve Sumatra yöresinde olduğumuz anlamına geliyordu. Muhtemelen Merapi Dağı'nın görüş alanındaydı. İna'nın insanları hakkında bildiğim her şey Singapur'dan bindiğim uçaktaki Sumatra rehber kitabından geliyordu. Yörelerdeki köyler ve şehirlerde 5 milyondan fazla Minang Kabau kültüründen gelen insan vardı. Padang'ın en seçkin restoranlarını Minang Kabau kültüründen gelen insanlar yönetiyordu. Anaerkil kültürleri iş konusundaki becerilerinin yanı sıra İslam ve kendi geleneksel adetlerini harmanlamalarıyla bilinirlerdi. Bunlardan hiçbiri de Minanglı bir doktorun ofisinin arkasında yer alan odada oluşumu açıklamıyordu.
Dayan hala uyuyor mu? Çünkü ne oluyor anlamıyorum.
Korkarım, İbu Diyan Padang'a dönmek için otobüse bindi. Ancak burada güvende olacaksınız.
O da güvende olur diye umuyordum.
Tabii ki burada şehirde olduğundan daha güvende olurdu. Ancak bu ikinizin Endonezya'dan çıkmasına yardımcı olmaz.
Dayan ile nasıl tanıştınız?
İna sırıttı. Tamamen şans ya da olayın büyük kısmı şanstı diyelim. Yeni reformasinin ona olan ilgisinin artması epey bir göze çarptığında ithalat ihracat işinde olan eski kocam Jala ile bir kontrat anlaşması yapıyordu. Ayın birkaç günü Padang'daki devlet hastanesinde çalışıyordum ve Jala beni Dayan ile tanıştırdığında çok mutlu oldum. Gerçi Jala sadece sonradan gelecek bir müşteriyi geçici bir süre saklamak için bir yer arıyordu. Pak Jason Lawton'un kız kardeşiyle tanışmak çok heyecan vericiydi.
Söylediği şey birçok yönden beni afallattı. Jason'ı tanıyor musunuz?
Sizin gibi değil. Sadece duymuşluğum var. Onunla konuşma şerefine hiç erişemedim. Ancak dönünün ilk zamanlarında Jason Lawton ile ilgili çıkan haberlerin çok sıkı takipçisiydim. Siz de onun kişisel doktoruydunuz. Şimdi de benim kliniğimin arka odasındasınız.
Dayan size bunları anlatarak iyi mi etmiş, kötü mü etmiş bilemedim. Ancak kötü ettiğine adım gibi emindim. Korunmak için tutunacağımız tek dal kimsenin gözüne batmamamızdı. Şimdiden bundan taviz vermiştik.
İbu İna'nın yüzü düştü. Elbette dedi, o ismi söylememek daha iyi olurdu. Ancak kanunla başı belaya giren yabancılar için Padang berbat bir popülerliğe sahip. Hatta bir deyiş var, sürüsüne bereket. Hem yasal hem de tıbbi sorunları olan yabancılar ise çok daha problematik. Dayan Jala'nın ve benim Jason Lawton'un çok büyük hayranları olduğumuzu duymuş olacak ki Jason'ın ismini söylemesi duyduğu büyük umutsuzluktan olsa gerek. O zaman bile internetteki fotoğraflara bakana kadar ona pek inanamadım. Bir insan da fotoğrafçılarla ancak bu kadar köşe kapmaca oynayabilirdi. Her neyse, dönünün henüz ilk zamanlarından Lawton ailesinin bir fotoğrafını buldum ve daha yeni tanıdım. Doğru söylüyordu. O zaman hasta olan arkadaşı hakkında da doğru söylüyor olmalıydı. Sen onların doktoruydun. Jason Lawton'ın ve tabii ki de şu diğer daha ünlü olanın.
Evet,
şu küçük kırışıklıkları olan siyahi adam.
Evet,
ürettiği ilaç seni şimdi hastalandırıyor.
Aynı ilaç umuyorum ki beni iyileştiriyor da.
Dayan'ı da iyileştirdiği gibi, yani bana öyle söyledi. Bu şey ilgimi çekiyor. Yetişkinlikten daha ötede bir yetişkinlik var mı acaba? Nasıl hissediyorsunuz?
Açıkça söylemek gerekirse daha iyi olabilir.
Ancak süreç henüz tamamlanmadı.
Hayır, süreç daha tamamlanmadı.
O zaman dinlenseniz iyi olur. Sizin için getirebileceğim bir şeyler var mı?
Defterim, kalemlerim vardı.
Eşyalarının arasındaki bir paketin içinde olacaklar. Şimdi getiririm. Doktorluğun yanı sıra yazarlık da mı yapıyorsunuz?
Geçici bir süre için bazı düşüncelerimi kağıda dökmem lazım.
Belki de daha iyi hissettiğiniz zaman birkaçını da benimle paylaşabilirsiniz.
Belki de bundan onur duyarım. Dizlerinden güç alıp ayağa kalktı. Özellikle de şu küçük kırışıklıkları olan siyahi adam hakkında, şu Mars'tan gelen adam.
Önümüzdeki birkaç gün boyunca yarım yamalak bir şekilde uyudum. Kalktığım zamanlarda da zamanın nasıl geçtiğine hayret ediyordum. Aniden gelen akşamlar, bir sürpriz gibi doğan sabahlar, okunan ezana, trafik sesleri de, İbu İna'nın pilav ve köride pişirdiği yumurtaları getirdiği zamanlara, periyodik olarak süngerle yapılan banyolara göre saatlerimi ayarlamaya çalışıyordum. Konuştuk ancak yaptığımız konuşmalar altı delik bir kovaya konulan su gibi hafızamdan akıp gitti. Onun yüz ifadesinden de arada sırada kendimi tekrar ettiğim ve onun söylediği bazı şeyleri unuttuğumu fark ettim. Aydınlık ve karanlık, aydınlık ve karanlık. Sonra birden Daye'nin yatağın yanı başında İna'nın yanına çömeldiğini gördüm. İkisi de bana ciddi ciddi bakıyordu.
Uyandı dedi İbu İna. Bana müsaade, ikinizi yalnız bırakayım.
Sonra yanımda bir tek Dayen kaldı. Üzerinde beyaz bir bluz, siyah saçının üstüne taktığı beyaz bir atkı ve dalgalı mavi bir pantolon vardı. Tam Padang merkezindeki alışveriş merkezlerinde takılan laik bir tipti. Ancak kimseyi kandıramayacak kadar uzun ve soluk tenliydi.
Tyler dedi, masmavi gözleri açıldı. Sıvılarını almaya özen gösteriyor musun?
O kadar kötü mü gözüküyorum?
Alnımı okşadı. Kolay değil, değil mi?
Acı çekeceğimi biliyordum.
Birkaç hafta sonra her şey geçecek. O zamana kadar...
Söylemesine gerek yoktu. İlaç kas ve sinir dokusunun köklerine kadar etkisini göstermeye başlamıştı.
Ancak burada olduğumuz için şanslıyız diye ekledi. Spazm gidericilerimiz, düzgün analjeziklerimiz var. İna neler olup bittiğini anlıyor.
Üzgün bir şekilde gülümsedi.
Yine de tam olarak planladığımız gibi gitmedi.
Göze batmamayı planlamıştık. Kemer'in liman şehirlerinden herhangi biri cebi şişkin bir Amerikalıya kendini kaybettirecek kadar güvenli bir yer olmalıydı. Sumatra Kemer'e en yakın kara parçasıydı. Padang'a sadece uygun olduğu için değil, aynı zamanda nefes kesici şekilde gelişen ekonomisi yüzünden taşındık. Jakarta'daki yeni reforması hükümetinin son zamanlardaki sorunlarının da şehre işleyen bir anarşi getirmesi de cabası olmuştu. İlaç rejimine katlandığım süre boyunca vasat bir otelde kalacaktık. Bittiğinde de, yani yetkin olarak tekrar kendime geldiğimde, başımıza kötü bir şeyin gelemeyeceği bir yere taşınacaktık. Böyle olması gerekiyordu. Hesaba katmadığımız şey ise Çaykin yönetiminin kindarlığı oldu. Bir de bizi ibret olsun diye cezalandırmak için takındıkları kararlılık. Bu iki hissi de sakladığımız ve açığa vurduğumuz sırlar yüzünden besliyorlardı.
Galiba yanlış yerlerde biraz fazla göze battım dedi Dayen. İki farklı Rantau kolektifinden yer ayırttım ama yaptığım iki anlaşma da yalan oldu. Birdenbire insanlar benimle konuşmamaya başladı. Çok dikkat çektiğimiz belli oluyordu. Konsolosluk yeni reforması ve yerel poliste eşkallerimiz var. Dört dörtlük olmasa da ellerinde bize benzer bir şeyler var.
Bu yüzden mi bu insanlara kim olduğumuzu söyledin?
Söylemesem bile bizden zaten şüphelenmişlerdi. İbu İna değil, eski kocası Cala kesin şüphelenmişti. Çok gözü açık bir adam. Kendi çapında saygıdeğer bir gemicilik şirketi yönetiyor. Teluk Bayur'un limanlarından geçen dökme beton ve palm yağı Cala'nın ambarlarının birinden mutlaka geçiyor. Rantau Gadang işi daha az para getiriyor ama vergisi yok. İçi göçmen dolu o gemiler de boş dönmüyor. Ek işi de kara borsadan faal olarak sığır ve keçi ticareti yapmak.
Bizi yeni reformasiye gözünü kırpmadan satacak bir adama benziyor.
Ancak biz daha iyi ödeme yapıyoruz ve kanun açısından daha az zorluk çıkartıyoruz. Tabii yakalanmadığımız sürece.
İna böyle bir şeyi onaylıyor mu?
Neyi onaylıyor mu? Rantau Gadang'ı mı? Kadının yeni dünyada iki tane oğlu, bir tane de kızı var. Cala'yı mı onaylıyor demek istediysen de üç aşağı beş yukarı güvenilir biri olduğunu düşünüyor. Cebini boş tutmazsak o da bindiği dalı kesmez. Eğer bizi mi onaylıyor diye soruyorsan şöyle söyleyeyim. Tanrı'nın bir gözünün bizim üzerimizde olduğunu düşünüyor.
Von Nigo Ven yüzünden mi?
Öyle denebilir.
Onu bulduğun için şanslısın.
Tamamen şans değildi.
Yine de buradan bir an önce gitmemiz lazım.
Sen iyileşir iyileşmez gideriz. Cağla bizim için bir gemiyi hazırlattı. Cape Town Maru. Bu yüzden Padang ve burası arasında mekik dokuyordum. Daha önce ödeme yapmam gereken insanlar var.
Gitgide parası olan yabancılar olmaktan çıkıp parasız yabancılara dönüşüyorduk. Yine de dedim isterdim ki...
Ne isterdin?
Parmağını birileri bir geri baştan çıkartıcı bir şekilde alnımda gezdirdi. Yalnız uyumamayı isterdim. Biraz güldü ve elini göğsümün üzerine koydu. Bir deri bir kemik kalmış göğüs kafesime, timsah derisi gibi çirkin tenime dokundu. Yakınlık kurmaya çalışıyor gibi bir hali de yoktu.
Sarılamayız, hava çok sıcak.
Çok mu sıcak? Soğuktan titriyordum.
Zavallı Tyler dedi.
Ona dikkatli olmasını söylemek istedim ancak gözlerimi kapadım ve açtığımda da gitmişti. Başımıza gelecekler bununla da kalmayacaktı. Aslında sonraki birkaç gün kendimi çok daha iyi hissettim. Diane buna fırtına öncesi sessizlik diyordu. Sanki Mars ilacı ve vücudum aralarında geçici bir ateşkes imzalamıştı. Aralarında olacak nihai savaş için iki tarafta güç topluyordu. Ben de bu zamanı kendi yararıma kullanmaya çalıştım. İna'nın verdiği her şeyi yedim. Zaman zaman odanın içerisinde bir aşağı bir yukarı yürüdüm. Cılız bacaklarıma biraz güç aktarmaya çalıştım. Sağlam bir kilit vurmadan ve klinikle birleşik bir alarm sistemi yaptırmadan önce İna burada tıbbi malzemeleri saklarmış. Daha güçlü hissetseydim bu betondan kutu bir hapishane hücresi gibi gelirdi. Bu şartlar altındaysa burası neredeyse rahat geliyordu. Sert kapaklı bavullarımızı bir köşeye yığıp bir çeşit masa yaptım. Saz hasırın üzerinde otururken bir yandan da yazıyordum. Yukarıdaki pencereden biraz güneş ışığı giriyordu. Güneş ışığının yanında buralardan bir öğrencinin bakışları da giriyordu. Çocuğu iki kere bana dikkatle bakarken yakalamıştım. Bundan İbu İna'ya bahsettiğimde kafasını salladı ve birkaç dakikalığına ortadan kayboldu. Geri geldiğinde yanında çocuk da vardı.
''Bu En'' dedi. Çocuğu resmen perdenin içinden bana doğru fırlattı. ''En henüz 10 yaşında, çok zeki bir çocuk. Bir gün doktor olmak istiyor. Ayrıca kendisi benim yeğenimin oğlu olur.'' Maalesef merakı hassasiyetini kör etmiş durumda. Arka odamda ne sakladığımı görmek için çöp kutularının üstüne çıkmış. Bu işin affı yok. Misafirimden özür dile En.
En başını o kadar sert bir şekilde aşağı çevirdi ki burnunun ucunda duran kocaman gözlükleri düşecek diye korktum. Bir şeyler mırıldandı.
İngilizce söyle dedi İna.
Üzgünüm.
İçten olmadı ama neyse. En belki de sizin için bir şeyler yapabilir Pak Tyler, hatasını telafi etmek için.
En başını düpedüz belaya sokmuştu, onu rahat bırakmayı denedim. Mahremime saygı duymasından başka bir şey istemiyorum.
Bundan sonra kesinlikle mahreminize saygı duyacak, öyle değil mi En?
En ezilip büzüldü ve kafasını salladı.
Yalnız ona vereceğim bir iş var. En neredeyse her gün kliniğe geliyor. Meşgul olmazsam ona birkaç şey göstereceğim. İnsan anatomisinin resmi ve turnusol kağıdının sirke içinde renk değiştirmesi gibi şeyler. Söylediğine göre En'in böyle şeylere tutkusu varmış.
En kafasını adeta spastik bir çocuk gibi hızla sallamaya başladı. Karşılığında da ortak Budi'yi çirkince yok saymasını telafi etmek adına klinik için gözcülük yapacak. Dipnot, Budi, hoşgörü.
En, bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
En kafasını sallamayı kesti ve ürkmüş gibi gözüktü. Şöyle söyleyeyim ki dedi İbu İna, artık uyanıklığını ve merakını iyi şeyler için kullanacaksın. Köye klinik hakkında soru soran birileri gelirse, ki bu şehirden herhangi biri olabilir ama özellikle de polise benziyorlar ya da onlar gibi davranıyorlarsa, hemen buraya koşup bana haber vereceksin.
Okulda olsam bile mi? Yeni reformasinin seni okulda rahatsız edeceğini sanmam. Okulundayken dikkatini derslerine ver. Başka zamanlarda sokaktayken, varungtayken, dipnot dükkandayken ya da nerede olursan ol fark etmez. Bir şey duyarsan veya benim, kliniğin ya da Pak Tyler'ın adının geçtiği bir konuşmaya kulak misafiri olursan hemen kliniğe beni görmeye geleceksin, anlaşıldı mı?
Evet dedi Ann. Bir de duyamadım, başka bir şeyler mırıldandı.
Hayır dedi Ina aniden. Sana bunun için para vermeyeceğim. Ne rezil bir soru bu böyle.
Ancak hoşnut kalırsam güzel bir şeyler düşünebiliriz. Şu anda hoşnut olmaktan çok uzaktayım.
En tabanları yağladı, giderken de üzerine bol gelen beyaz tişörtü dalgalandı. Akşam çöktüğünde yağmur başladı. Derin ve tropik yağmur günlerce sürdü. Ben de bu esnada yazdım, uyudum, yedim, gezindim, sabrettim.
18. ayrımın sonu. Sayfa 177.